Ankara Baskısı programından herkese merhaba. Bu hafta programımızın konuğu Profesör Doktor Aziz Konukman'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Evet, özlemişiz sizi.
Evet hocam. Bu hafta ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. Hem Türkiye'de hem Amerika'daki enflasyon oranlarını, işsizlik rakamlarını konuşacağız. Enflasyondan başlayalım isterseniz. Şimdi Türkiye'de TÜİK %61 açıkladı. ENAG %142 açıkladı. Uzun süredir bu oranları tartışıyoruz. Hangisi doğru? Bu enflasyon neye göre açıklanıyor diye. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bu %61'in içindeki sepetlere, oradaki ürünlere baktığımızda çok geniş bir skalayı görüyoruz. Bu açıklanan enflasyonlar kimin enflasyonu? Hangi insanın enflasyonu?
Şimdi bir kere ortalamalar bunlar. Yani ortalamada hiç kimse yaşamıyor. Kişi başına düşen gelirde de öyledir, değil mi? Herkes birbirleriyle kavga eder. Adamın sıfırdır neredeyse geliri. Hiç doları görmemiştir. Kişi başına dolar şu kadar dersin, tamam mı? Çünkü niye? Gelir dağılımı bozuk. Gelir dağılımının bozuk olduğu bir yerde bu tür ortalamalar istatistik olarak verilir ama gerçeği yansıtmaz. Ya da ortalama bir insanın enflasyonu değildir. Hani öyle diyelim. İşte orta sınıfın enflasyonudur herhalde bu diyeceğimiz bir durum değil. Peki nereden öğreneceğiz bunu? Ya TÜİK %20'lik hatta %10'luk gelir dilimleri itibariyle kişisel gelir dağılımını yayınlıyor. Yani en zengin %20, en fakir %20, değil mi? İkinci en zengin, ikinci en fakir diye yayınlıyor. Şimdi bunlar yayınlanıyor. Peki niye bunların gelirleri yayınlanırken sepetleri yayınlanmasın? Neyi kastediyorum? Yani o gelir grubundaki, en zengin gelir grubundakilerin sepeti nedir? Şimdi ben hemen tahmini söyleyeyim sana istersen. Engel diye bir iktisatçı var. Marx'ın arkadaşı Engels'le karıştırmayalım. Bu da Alman ama bu başka bir Engel. Burjuva iktisatçısı. Diyor ki kardeşim insanların geliri arttıkça gelirin içinde gıdaya ayırdığı pay düşer diyor. Bunun da nedeni şu ikincil ihtiyaçlar. İşte eğlenceydi değil mi? Eşya, ev eşyasıydı.
Bir doyma sınırı var sonuçta. Yani, başka harcamalar
yani yapacak. Insan. Çünkü ikincil ihtiyaçlar diye bir şey var. Sadece gıdayla ilgili değil ki. Ama gelir de yükseldikçe gıdanın payı şey olur diyor, düşer diyor. Demek ki şimdi biz gelir dağılımını aşağıdan yukarı doğru çıkalım. Tahmin et, en fakir %20'de gıda neredeyse önemli bir kısmını alır. İşte ulaştırma ondan sonra gelir filan, değil mi? Yani böyle bir tuhaf bir durumdur. Çünkü adam işe gidiyordur filan.
Barınma.
Yani yukarı çıktıkça ama gıdanın payı düşüyor. Şimdi gıda enflasyonu %70 açıklanınca, değil mi? Bu mesela en alttakileri çok yakından ilgilendiriyor. Yani onların çünkü bir de ulaştırma 99 açıklanınca hatta 3 haneli diyelim artık ona. 100'e geldi yani. Şimdi burada sen ona 61 dediğin zaman inandırıcı değil. Bak ağırlıkları yeniden teşkil edersek en alt grubun enflasyonu yüksek çıkar 60'dan.
Yani burada gelirine göre bir enflasyonun açıklanması.
Yani sen hangi gelir grubundaysan o açıklanan enflasyonla ilgili ha dersin bu beni yansıtıyor ya da yansıtmıyor. Belli bir gecikmeyle sağ olsunlar diske bağlı Birleşik Metal işte böyle bir tablo yayınlıyor. Orada da çok değerli bir Serkan arkadaşımız var, doçent. O da bu verileri paylaşıyor. Ama dediğim gibi yani bunların piyasada karşılığı yok. Çünkü muhatap olmak zorunda değiller taraflar. Çünkü resmi değil.
Yani bu fiili olarak aslında gündeme geliyor. Özellikle toplu sözleşmelerde evet, işçiler patrondan zam isterken.
Orada da sevgili Birkan tam gerçeği yansıtmıyor. Neden? TÜİK'in bir görevi daha var. Milli gelir içerisinde sınıfsal dağılım veriliyor. Biz ona fonksiyonel dağılım diyoruz. Esas bölüşüm ilişkileri odur yani. Marksist açıdan baktığın zaman sınıfların milli gelir pastasından aldığı pay önemlidir. Ve sepet de ona göre belirlenmelidir. Mesela dedik ya %11 büyüdük seviniyordu işte herkes filan. İşte acayip büyümeler oldu. 7 oldu en son çeyrek hatırla. İyi ama milli gelir pastasında emeğin payı 3 puan düşmüş. Şimdi onun sepetteki durumu ne oldu? Yani iki sınıfının enflasyonu ne? Hatta bunu kategorilere de bölebiliriz. Memur ve şey diye ayırabiliriz. Emekli, bayağı işçi sınıfı aktif diye de ayırabiliriz. Hatta işçinin emeklisi diye de ayırabiliriz. Ya da tümünün emekçiler diye ayırabiliriz. Bence emekçiler olmasında yarar var. Çünkü zaten çalışanların hepsi hizmet sektöründe olsa emekçi. Toplu sözleşmelerde bu sepet dikkate alınmalı. Çünkü burada kaybediyor işçi sınıfı.
Aynı şekilde topsuz sözleşmede evet. patronun karını da bakmak
kesinlikle
lazım yani.
Tabii onun enflasyonuyla bizimki aynı değil ki kardeşim. Hele ortalama enflasyonla hiç değil. Yani nasıl top sözleşmelerdi? 2 yıllık bir de top sözleşmeler ya. Yazık değil mi? Günah değil mi ya? Onun için ben buradan sendikalara çağrı yapıyorum. Emek sendikaları olsun. Memur, işçi fark etmez. Yani yandaşlara da sesleniyorum. Kardeşim ağırlığınızı koyun. TÜİK'i zorlayın ve işverenlerin karşısına ister kamu olsun ister özel sektörde olsun bu enflasyon rakamıyla çıkın ve tabanınızı rahatlatın. Sağlıklı, bilimsel değil mi? Bir yani sırf mücadelesi bilimsel veriler üzerinden olur. Tamam. O zaman işte ENAG'da bu tür çalışmaları yapmaya zorlanır. ENAG'da ortalama bir sepette uğraşıyor. Yani gelir farklı gelir gruplarıyla ilgili açıklamıyor. Bunların da hep bilim insanlarının emekten yana bilim insanlarının ağırlıklı olduğu çünkü emekten yana bilim insanlarını koymazsan o sepette sağlıklı bir ağırlıklar bulunması da çok zor maalesef.
Yine pimpon topları sepete girer.
Yani sermaye orada yönlendirir onu söyleyeyim yani. Onun için mutlaka emekten yana akademisyenlerin de yer aldığı bir çalışma yaparak anketleri TÜİK'in üstleneceği. Tamam biz de yapabiliriz. Biz de kendi endeksimizi üretebiliriz. Hatta belki de TÜİK yeni endeksi yayınlayıncaya kadar değil mi? Belki de sendikalar öncülük yapıp kendi istatistiklerini üretmeleri lazım. Batı'da bunun çok örneği var.
Evet. Bir akrabamız ya da bir yakınımız bir yurt dışına çıktığında orada geçinmesini, nasıl geçinildiğini sorduğumuzda ilk sorduğumuz şey kira oluyor. Mesela evet. Kira maaşı yüzde evet, kaçı? Evet. Zenginler açısından böyle bir durum yok mesela. Ama asgari ücretler aynen, için yarısından aynen. Çok
ya
daha fazla.
Çıkıtta muz ya. Çıkıtta muz %100 arttı. Adam hiç ilgilendirmiyor. Muzu görmemiş ki adam. Eskiden bir anamur muzu yiyordu. Şimdi çıkıtta muzu hiç mümkün değil.
Şu i̇şte, an hiperenflasyonda değil miyiz peki?
Diyemeyiz,
nasıl?
Yok daha diyemeyiz. Hiperenflasyon nasıl bir şey biliyor musun? Yani en uç örneğini vereyim. İki Dünya Savaşı arasında Almanya'da. Hocam bu fıkra değildir. Gerçektir hakikaten. Bir vatandaşın birisi yemeğe gider. Tabii yemeğin parası çok yüksek olacağı için çuvala paraları doldurur markları. Bir el arabasıyla taşır. Tamam mı? Ve yemeğini siparişini verir. Siparişi verip yemeğin gelmesine kadar bir %300-400 bir artar. Tamam mı? Yani şey de yetmeyecektir yani. Almış garantiyi almak için çuvalla getirmiş ama bir bakar ki çuval bir kenara atılmış. El arabası gitmiş. Hırsızlar el arabasını çalmışlar. Çuvaldaki parayı
para değil.
Niye? Çünkü el arabasının fiyatı çuvaldaki paranın 3 katı. Şimdi böyle bir durum. Şimdi bizde daha henüz böyle bir 4 nala giden enflasyon deniyor buna. Daha henüz böyle bir durum yok ama rahatlamayalım. Olmaz diye bir şey yok. Çünkü bu zincirleme devamlı üfe kontrol edilemez. Maliyet enflasyonu devamlı böyle artarsa ki olur. Peki artabilir mi? Artar kardeşim. Neden artar? Şöyle artar. Bir kere bu şeyle birlikte son Ukrayna hatta salgında başlamıştı. Tedarik zincirleri de aksamalar oluyordu biliyorsun. Mikroçipler bulunamıyor.
Hala da sürüyor bazı alanlar.
Değil mi? Aletler çalışmıyor filan. Şimdi buna bir de Ukrayna şey savaşı Rusya yani işte kimisi şey diyor saldırısı kimisi savaşı neyse çok önemli değil. Bir de onu ekle. Ne oldu? Buğday ambarı olan iki ülke değil mi? Orada bir çıktı. Arz şokları oldu. Fiyatlar yükseldi. Bizim de en büyük ithalatımızı oradan yapıyoruz buğdayda. Çünkü ekmeklik buğday, kaliteli buğday gerektiriyor. Bir sürü sorun oluyor. Un fiyatları artıyor işte ekmek falan görüyorsun işte. Bir sürü mesela petrolün türevleri, akaryakıt yani aldı başını gidiyor.
Petrol demişken şimdi ABD'de de enflasyon açıklandı. %8,5'la 41 yılın zirvesine çıkmış
tabii,
durumda.
Tabii. Ben onları toparlıyorum.
Biz Türkiye'deki enflasyonla birlikte oraya da bir anlamda gözümüz. O nasıl etkileyecek?
Şimdi enflasyon ithali diye bir şey var. Oraya geleceğim. Tam da böyle sorduğun soru onunla ilgili. Ama ondan önce ben bir diğer ülkelere şöyle bir temel baktım. Avro bölgesinde tarihinin en yüksek enflasyonu yaşanıyor. Avro'da. Tarihinin. ABD'de son 40 yılın, sen söyledin deminden. İngiltere'de son 30 yıl. Düşün yani. Film kopmuş vaziyette. Şimdi tekrar konumuza dönersek. Burada elektrik, gaz, buhar. Bu TÜFE. Yani kendi yayınladığı. Şey değil, ENAG değil. Hocam ya 229 kabaca. 228 küsür de ben 229 diyorum. Yani 115, öbürkü 229. Başka bir aramalı 123. Enerji 214,9, 215'te ona. Ya bu dehşet rakamlar bunlar. Ve bunların daha şeye yansımadığı, perakendiye yansımadığı dönemden bahsediyoruz. Gecikmeli olarak bunlar yansıyacak. Sermaye malı. Aa diyeceksin ki %76,6. Ama o sanayinin direği, yani o bile bu fiyatları gördüğü zaman bunun nasıl bir yansıması olacağını göreceğiz. Yani yatırım, değil mi? Yatırımı sekteye uğratabilir. Bu kadar pahalı yatırım mallarının fiyat artışı. Şimdi ne olur peki? Burada gördüğümüz bu zincirlerin aksaması nedeniyle, zaten pandemide de gördüğümüz, son dönemde giderek artan, ha belki işte Brent petrolde biraz bir düşüş oldu, biliyorsun bir 130 dolara kadar gitti, sonra bir 105 dolar civarında, bazılarında inme var ama gıdada mesela artış devam ediyor. Şimdi böyle bir durumda biz önümüzü bilemiyoruz Birkan. Yani bir ürünün ithal girdi kas sayıları yüksekse en ufak bir dolar kuru artışı hocam sektörel fiyatı patlatır. Şimdi Türkiye'de bu çalışma, ithal girdi kas sayılarının hesaplandığı çalışma 2012 yılına ait. Sıkı dur. 2012.
10 yıldır.
Ya 2022'deyiz. Yani. Ve beklenti şu, ithal girdi kas sayıları yükseldi. Ben eski kas sayıları söyleyeyim. 65 filandı. 100 liralık üretimin 65'i ithal girdilere bağlıydı. Bazı sektörlerde 80, 85 olan var. Kimyada daha yüksek. Tekstilde biraz daha düşük. Şimdi ne oluyor? Demek ki dolar kurunda 1 liralık bir artış sektörel fiyatları artırıyor. Ya da ithal fiyatlarında şeyde, dolarda bir değişme olmasa, yani istikrarı bulduk, dolar hiç yükselmiyor. Önemli değil ki. Önemli de yani şey anlamda önemli değil. İthal girdilerin dolar fiyatı artıyorsa ne olacak? Yine benzer etkiler görülecek. Biz bunun sonuçlarını bilmiyoruz. Sonuçlarını bilmeyince şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Biz sektörel fiyat artışlarının ne olacağını bilmeden bunların enflasyona katkısını bilemeyiz. Çünkü sektörlerin enflasyon sepetindeki ağırlığını biliyoruz üfede ama fiyat artışlarının ne olacağını öngöremiyoruz. Şimdi sektörel fiyat artışlarını bilemezseniz o firmaların görev yaptığı sektörlerdeki firmaları nasıl tespit edeceksin? İşte polisiye tedbirlerle. Bu çalışma yoksa elinizde. İhbar. İşte şurada stokçu var. Buğday neydi? Patates teröristleri. İşte filan teröristleri.
Soğan depolarına basıldığı dönemlerdeki gibi.
Böyle bir kepazelik. İşte ancak hatta nereye düşersin biliyor musun? İkinci Dünya Savaşı'na girmedi ya Türkiye. Bir savaş ekonomisi uyguladı İsmet Paşa. Hı hı. Devamlı karne uygulaması vardır orada. Onu eleştir. Ya aynısı sende de var. Sen karne değil ama ne yaptın? Fiyatları, et fiyatlarını düşürdün. Et balık kurumunda kuyruk oldu. Sonra kuyruklar o tayınlamayı, karneyi hatırlattı herkeste. O hatırlatmayı sona erdirmek için et balık kurumu dedi ki genel müdürü, ya ben dedi zam yapacağım şimdi, kuyrukları azaltacağım dedi. Yani bu karne uygulamasından çünkü düşük fiyat demek bir nevi karne gibi. Sıraya gir yani, sıraya gir, düşük fiyattan al. Çünkü piyasada yüksek zaten, alamıyorsun. Bunu itiraf ettiler, sonra da adamı görevden aldılar. Adam aslında mevcut döneme en uygun bir politika izliyor. O et balık kurumu genel müdür. Ama onu görevden aldılar. Çünkü doğruyu söyledi. Ben dedi piyasada fiyatlar yüksekti. Düşük fiyattan veriyorum. Onun için kuyruk oldu. Fakat kuyruk da rahatsız edici bir durum. Kuyrukları kaldırmak için fiyatları yükselttim dedi. Dehşet bir açıklamaydı.
Peki hocam şu soruya geçmek istiyorum. Şimdi kur garantili mevduat, daha doğrusu kur korumalı mevduat sistemine geçildi ve üzerinden de aylar geçti. En son Mart ayında notlarıma bakacak olursam 22 Mart'ta bakanın bir açıklaması vardı ve denildi ki bütçeye yükü sınırlı. Şimdi onun üzerinden yine bir süre geçti, yaklaşık 20 gün kadar. Nasıl bir durum ortaya çıktı? Yani bu kur korumalı mevduat sisteminden kimler yararlandı? Söylenildiği gibi faiz düştü mü? Kimler için düştü? Kimler için arttı?
Şimdi kur korumalı mevduat biliyorsun şöyle bir mantık. Ya dolarizasyon var. Ya ne yapalım bu dolarlaşmanın, değil mi? Dolara yönelmenin şeyini, yönünü TL'ye çevirelim. Kolay bir iş değil. Yani sen bir şey yapacaksın. Yani şeyden şapkadan tavşan çıkartmak gibi bir şey. Şuna itirazımız olmaz. Yani bankalar otursa yeni bir finansman tekniği bulduk dese, değil mi? Moody'lerle masaya otursa anlarım. Kimsenin bir şey diyeceği yok. Niye? Riskini bankalar alır. Ticarette böyle bir şeydir. Değil mi? Bankalar kamu özel bizi ilgilendirir mi? Kendileri oturmuşlar. kardeşim sen hazine olarak devreye giriyorsun. Ya böyle bir kepazelik olabilir mi?
Devletin cebinden yüzünü karşılayacağız demişler.
Ya bu ne demek ya? Bu bir finansman aleti ya. Bu finansman aletini o kurum kendisi yapar kardeşim. Mudilleriyle, mevduat sahipleriyle oturur değil mi? Onun pazarlığını yapar. Bu ne ya? Sen sisteme nasıl bana müdahale edersin ya? Dolarını boz gel, ben sana dolardaki gibi bir fark vereceğim. E adam zaten dolarda duruyor. Hocam zaten dolarda duruyor. Doları zaten o fiyata geldiği zaman aynı parayı alacak adam. Sen adamı niye çağırıyorsun buraya? İşte bir miktar gelen oldu işte. Fakat sınırlı düzeyde geldi hatırlarsan. Bunun üzerine yasal bir takım düzenlemeler yaptılar. Dediler ki altın hesabını da katacağız. Sonra arkasından şirketleri bu işine kattılar. Bir de cazip olması için stopajı sıfırladılar. Stopaj biliyorsun bir yıl ve ötesi vadelerde sıfırdı. Ya sen nasıl yaparsın? Bütçeni hazırlarken oradan gelecek stopaj gelirlerini yazmışsın oraya. Hangi bütçeye? 2022 yılının değil mi? Bütçesine. Nerede görüşüldü bu? Hatırla. Ekim'de meclis sekreterinde orada görüştün. Böyle bir laf yoktu orada. Kur korumalı mevduat için. Orada yazıyor. Stopaj değil mi? Bankalardan alacağız stopaj vergi gelirleri var. Sen orada yazmışsın. Meclisten onay almışsın. Sonra diyorsun ki ya ben bir yıldan vadelilerde stopaj sıfır demiştim ama ya bunlar için de stopaj sıfır oluversin ya. Böyle bir kepazelik olabilir mi? Bir kere sen meclisin verdiği bir iznin dışına çıkıyorsun. Bu bir. Onu bir kere koyalım. İkincisi ne diyorsun? Kur o arada arttıysa değil mi? Kur aradaki farkı
hazineden karşılayacağız demişler.
Çünkü sen ancak %17'den faiz veriyorsun. Çünkü %14'e 3 puan değil mi? Onun bir azami sınırı da koydu. 14 politika faiziyken 17'den verdi şeye. Kur korumalı mevduatın faizi 17 oldu. Eğer sen 30 şey yaptıysan yani 30 dolar bazında kazandırdıysan o zaman 17'nin 3 aylık vadeye karşılık gelen rakam işte 4 küsur bir şey. Onu düştüğün zaman değil mi hocam 30'dan 4,5 bir şey düştüğün zaman geri kalan hazineden ödemiş oluyorsun. Şimdi şöyle bir tartışma var. Bunu ben demiyorum. Vergi hukukçular. Haklılar. Kardeşim diyorlar. Bu bir kamu gideri değil. Eğer kamu gideri olsaydı bütçede gösterilirdi zaten zamanında. Bu kamu gideri değil. Bu vergi gelirleri buraya tahsil edilemez. Anayasanın 73. maddesi çok nettir diyor. Anayasanın 73. maddesi. Herkes mali gücü oranında kamu giderlerinin finansmanına katkı sunardı. Bu kamu gideri değil ki diyor. Sen oturmuşsun onları keyfi bir şey veriyorsun. Hadi diyelim ki yani velev ki itiraz edilebilir ama itirazı kim yapacak anayasaya? Yok ortada öyle bir aktör yok. Çağrı da yapsak yapmıyorlar. Ne olacak? Bu ek bütçeyi gerektirecek hocam. Çünkü buraya ödenek yazman lazım. Tamam mı? Bu ödeneği ister vergiyle finanse et, ister borçlanmayla. Ama ödenek yazılacak. Ödeneği yazabilmen için de 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında bir kanun teklifini Cumhurbaşkanı sunması lazım. Yok ortada. Böyle bir teklif de yok ortada.
Peki bu haliyle ne olacak peki? Yani bir değişikliğe gidilmediğinde?
Yasa dışı gider olacak. Yasalarla izah edilemeyen gider olacak. Sayıştay bunu genel uygunluk bildiriminde 2024 yılında 2024 yılında 2022'nin 2 yıl gecikmeli ya genel uygunluk bildiriminde sen benimle ölmezsem o güne kadar yine bir röportaj yapalım. Şöyle diyecek. Yasalarla izah edilemeyen işte şu kadar
bir gider ödenek tespit edilmiştir. Bulgularında.
Buna tamamlayıcı ödenek verilmemesi bu yasalarla izah edilemeyen bu gidere tamamlayıcı ödenek verip verilmemesi Yüce Meclis'in takdirindedir diyecek. Sayıştay sen ne güne duruyorsun ya? Oraya aktardılar filan. Yani böyle bir acayip bir fazla yarattılar. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Şimdi bir kere ikinci neden kur korumanın dışında. İkinci neden bu. Üçüncü neden parametre 36 Brent petrolün bir varil fiyatı 36 dolardı. Dedim deminden 130'a çıktı şimdi 105 filan. Ne olacak şimdi? Oradaki de hesap tutmadı. Yani üç temel parametreyle senin bütçen kadük oldu eskilerin tabiriyle. Kadük. Orta vadeli programın çöktü.
Daha Nisan ayında.
Tabii çöktü. Şimdi acilen senin bir ek bütçe yapman lazım. Ben Evrensel Gazetesi'nde büyük böyle orta sayfada bir haber yaptı ekonomi servisi. Benimle bir röportaj yaptı. Başta ana muhalefet partisi olmak hepsine çağrı yaptım. Sol partilere tık yok hocam ya kimse de. Sendikalara çağrı yaptım. Ya dedim ki ya bu Aziz Konukman'ın meselesi değil. Bunlar ödenek üstü harcama yapacak. Yasa dışı ya. Sayıştay sahiplenmiyor. Olayı geçiştiriyor, bir şeyler yapıyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de biliyorsun 25 Ekim'de yani 2021 biterken 2021 içinde bir ek bütçe yapmaları gerekiyordu. Orada da ben çok yoruldum. Adeta şeyin, her mahallenin bir delisi vardır. Ben de Türkiye'nin deliliğine soyundum. Anayasaya aykırılık davası açılması lazım. Niye biliyor musun? 5018 sayılı kanuna geçici bir madde eklediler. Şimdi geçici maddeler 5018'in ruhuna aykırı olamaz. İdare hukukunda öğretirler. Okula giriş kitaplarında öğretilir. Nedir o? 5018 şeye izin vermiyor. Ek bütçeyi öneriyor. Yani ödenek üstü harcama yapamazsın diyor. Ek bütçeyle yaparsın diyor. Gelirini göstermek kaydıyla gider yaparsın diyor. Eklersin. Yani parlamentonun meclise verdiği izni ancak böyle yeniden alabilirsin. Parlamentonun önüne geleceksin. Aynı süreçlerden geçeceksin. Bu Magna Carta'dan bu yana 1211'li yıllardan biz buna şey diyoruz. Bütçe hakkı diyoruz. Çok önemli. Çok kutsal bir şey. Yani hepimizin, emekçinin, senin, benim hakkım yani bu. Biz ödediğimiz vergilerin nerelere ödenek olarak ayrılacağını bizim adımıza meclis karar verir ve o yetkiyi harcaması için de yürütme organına verir. Yürütme organı biliyorsun Cumhurbaşkanı, artık Bakanlar Kurulu değil. Şimdi böyle bir tabloda Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesi lazım, kimseden ses yok. Yani şunu düşünme. Burada yaparlar o harcamayı. Ek bütçeyi de çıkarmazlar. Tamam mı? Ama sonunda bir torba yasayla bir formül bulurlar. Yani hani Batı cephesinde her zaman bir formül, Bizans'ta formül bitmez derler ya, bunlar bulur. Hiç o konuda yani muhalefet rahatlamasın. Yani onların bir şey yapmasına gerek yok. Onlar bir şekilde bunu meşrulaştıracaktır. Bu yöntemleri bileceklerdir. Net borçlanma tutarını yetkilerini aşarak artacaklardır. Yine bir torba yasa hazırlayacaklardır. Manzara bu. Onu bir görelim. Şimdi böyle bir ortamda ne olabilir? İthalat yoluyla enflasyon artıyor. Değil mi? Bir yandan da politika faizini FED 5 kez daha artıracak. Bir 0.25 yani 25 baz puan artırdı ama her seferinde ne kadar artacağını bilmiyoruz. Tahvil alımlarını durdurdu. Yani eskisi gibi sıcak para bolluğu artık çevre ülkelerine yok. Bizde zaten salgın sırasında epey bir geri dönüş olmuştu değil mi? Hani bize öyle gelmiyordu. Peki bir sürü ülke ne yaptı Brezilya başta olmak üzere? Politika faizlerini yükseltti. Herkes Mersin'e giderken sen tersine gitmeye başladın. NAS diye bir şey tutturdun. Değil mi? 19'lardan 14'e düşürdün. Olacak iş değil. 19'lardan. Peki niye düşürmüyorsun şimdi? Düşüremez. Pas yapmak zorunda. Nasıl pas yaptı diye biliyorsun, manşetler çıktı. Peki şimdi böyle bir durumda kur ne olur? Amerika'nın Fed'i artırdı. Avrupa'da faizler yükseliyor. Hocam kaçınılmaz olarak politika faizi yükselecek. Yükseltmiyorsa kur of ateşlenecek. Kur ateşlendiği zaman bu yeni input output tablosu hesaplanıyor olsaydı şu görülecekti. Tam bir hiper enflasyon sürecine giriyoruz. Kontrol edilemeyen bir sürece dört nala gidiyoruz olacak. Bilmiyorum. Burada politika faizini artırıp artırmayacağı, ısrarını sürdürüp sürdürmeyeceğini bilmiyoruz. Onu bir yere not edelim.
Yani, artırsa bile eskisi artırsa, gibi artırsa, bir etkisi olmayacaktır.
Hayır, yani. Kuru biraz daha denetleyebilir ama eskisi kadar olmaz. Yani asimetriktir bu ilişki. Yani. Simetrik değildir. Yani. Bak geriye döndük, başladığımız yere diyemezsin. Yani. Başlangıç koşullarından farklı bir yerde oluruz.
Hocam çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet, bu hafta Profesör Doktor Aziz Konukman'la ekonomideki son gelişmeleri konuştuk. Haftaya yeni programımızda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.